Batı Şeria'da apartheid. Daha önceki yazılarımda ağırlıklı olarak Gazze'ye odaklandım. Burası şu anda modern insanlık tarihinde eşe benzeri görülmemiş bir felakete sahne oluyor. Yıkımın boyutu şaşırtıcı. Hiroşima'nın yalnızca 1/3 büyüklüğündeki bir alan, 7 atom bombasına eşdeğer patlayıcı güçle bombalandı. İnsan uygarlığının tüm izleri yok edildi. En az 60 bin Filistinlinin öldüğü doğrulandı. Ancak uzmanlar gerçek ölüm sayısının 400 bine yakın olabileceğini tahmin ediyor. Bu, Gazze nüfusunun neredeyse 1/5 anlamına geliyor. Bu yıkım seviyesi, bazılarının Batı Şeria'daki hayatın daha iyi olduğunu varsaymasına neden olabilir. Çünkü burada Hamas ya da silahlı direniş yok. Fransa ve bazı Arap hükümetlerinin Filistin devletini tanımak için bir koşul olarak önerdiği bir model. Ancak bu varsayım tehlikeli bir şekilde yanlış. Bu yazıda, Batı Şeria'daki işgal altındaki yaşamdan bahsetmek istiyorum. Daha barışçıl olduğu için değil, daha yavaş, daha hesaplı bir ortadan kaldırma sistemi olduğu için. Bu sistem, bombalar ve ablukalarla değil, bürokrasi, arazi hırsızlığı, apartheid yasaları ve yerleşimcilerin durmaksızın uyguladığı şiddetle yürütülüyor. Sürünen ilhak. Birleşmiş Milletler'in 1947 bölünme planına göre, Batı Şeria bir Arap devletinin parçası olacaktı. Süreklilik gösteren bir Filistin toprağı. Bu vizyon asla gerçekleşmedi. Bugün var olan, ne yaşayabilir bir devlet ne de tutarlı bir bölge, aksine İsrail kontrolünün farklı seviyeleri altında parçalanmış ve küçülen bir Filistin enklavları takım adası. Bu tesadüf değil. Bu, 10 yıllardır devam eden, kalıcı bölgesel genişleme, Filistinlilerin kovulması ve toprakların ilhak edilmesi amacıyla tasarlanmış İsrail politikasının bir sonucudur. İsrail hükümeti, Batı Şeria'yı fiilen 3 bölgeye ayırdı. Birinci fiilen ilhak edilen bölgeler, büyük ölçüde büyük İsrail yerleşimlerinin içinde ve çevresinde yer alan bu alanlar, İsrail'in tam sivil ve askeri kontrolü altındadır. Bunlar, İsrail altyapına entegre edilmiş, İsrail belediye hizmetleri almış ve genellikle ordu yerine İsrail polisi tarafından devreye geziliyor. Bu bölgelerdeki yerleşimciler, tam yasal haklara, oy kullanma hakkına ve hareket özgürlüğüne sahip İsrail vatandaşlarıdır. Genellikle sadece birkaç yüz metre ötedeki Filistinli komşuları ise askeri yasa altında ve apartheid tarzı kısıtlamalarla yaşıyor. İkinci aktif etnik temizlik altındaki bölgeler, Filistin'in kırsal alanları, yıkım, kovulma ve kolonizasyon hedefi haline geliyor. Han el Ahmar, Masaferyetta ve En Samia gibi tüm köyler tekrar tekrar yıkım emirleriyle karşı karşıya kaldı. Filistin evleri düzenli olarak inşaat izni reddediliyor, yasa dışı ilan ediliyor ve İsrail sivil idaresi tarafından buldozerlerle yıkılıyor. Bu arada, İsrail yasalarına göre bile teknik olarak yasa dışı olan İsrail karakolları, geriye dönük olarak yasallaştırılıyor ve yollara, suya ve elektriğe bağlanıyor. Su kaynakları yerleşimcilere yönlendirilirken, Filistin toplulukları su tankerlerine bağımlı hale geliyor. Giriş yolları Filistinlilere kapatılıyor ve sadece İsraillilere işaretleniyor. Mera alanları ve zeytin bahçeleri el konuluyor veya erişilemez hale geliyor. Ordu tarafından genellikle desteklenen ya da görmezden gelinen yerleşimci şiddeti, Filistinlileri topraklarından kovmak için stratejik bir araç olarak kullanılıyor. Üçüncü Filistin yönetiminin nominal kontrolü altındaki bölgeler, Bölge A, Oslo anlaşmalarına göre tam Filistin sivil ve güvenlik kontrolü altında olması gereken bu bölgeler, İsrail kontrolündeki topraklarla çevrili gitolaşmış enklavlardır. Giriş ve çıkış, İsrail kontrol noktalarına, kapanmalara ve sokağa çıkma yasaklarına tabidir. Filistinliler, Ramallah, Nablus ve Hebron gibi şehirler arasında İsrail askeri bariyerlerinden geçmeden özgürce hareket edemezler. Filistinlilerin kullanmasının yasak olduğu yollar, yerleşimleri birbirine bağlarken Filistin şehirlerini çevreliyor. Bölge A'da bile İsrail baskınları sıkça yaşanıyor. Filistin yönetiminin bunları durdurma yetkisi yok. Güvenlik güçleri, işgal altında istikrarı sürdürmek ve Filistin direnişini bastırmak için fiilen taşeron olarak çalışıyor. Bu kontrol matrisi, yavaş bir ilhaka eşdeğerdir. Tek bir yasa veya bildiriyle tanımlanmaz, yerleşim bloklarının, askeri bölgelerin, çevre yollarının ve bürokratik tahakküm araçlarının sürekli genişlemesiyle karakterizedir. Filistin varlığı güvencesiz ve geçici hale gelirken, İsrail yerleşimcilerin varlığı kalıcı ve sürekli genişleyen bir hale getiriliyor. Batı Şeria'da bir statiko yok. Statiko hareket halindedir. Tam İsrail kontrolüne ve egemen bir Filistin devletinin herhangi bir umudunun ortadan kaldırılmasına yönelik sinsi, hesaplı bir hareket. Her gün harita biraz değişiyor. Bir tepe daha ele geçiriliyor. Bir köy daha izole ediliyor. Bir zeytin bahçesi daha yok ediliyor. Bu donmuş bir çatışma değil. Bu aktif bir kolonizasyon süreci. Batı Şeria'da seyahat, günlük Rusya ruleti. Batı Şeria'daki Filistinliler için en sıradan yolculuk bile, okula, işe, hastaneye veya yakındaki bir köye, ölümcül bir sınav haline gelebilir. İsrail askeri kontrol noktaları ve yerleşimciler için çevre yolları, bölgeyi düzinelerce parçalanmış enklave ayırıyor. 10 dakikalık bir yolculuk saatler sürebilir ya da hiç gerçekleşmeyebilir. Seyahat bir Rus ruleti çünkü. Kontrol noktalarının öngörülemezliği, Batı Şeria genelinde 500'den fazla sabit ve geçici kontrol noktası dağılmış durumda. Bunlardan herhangi biri, dakika veya günler boyunca uyarı olmadan kapatılabilir. Askerler keyfi olarak yolcuları alıkoyabilir, araçları arayabilir veya neden belirtmeden geçişi reddedebilir. Askeri kapanmalar, genellikle protestolara veya yerleşimci olaylarına yanıt olarak tüm bölgeler kapalı askeri bölgeler ilan edilir. Kapanmalar sırasında Filistinliler evlerine hapsolur, işe, okula veya tedaviye gidemezler. Yerleşimci yolları ve araç kısıtlamaları, Batı Şeria'daki birçok yol sadece İsrail yerleşimciler için ayrılmıştır. Filistinlilerin bunları kullanması yasaktır, daha uzun, kötü bakımlı ve sıkı denetlenen rotalara zorlanırlar. Araçlara el konulması ve cezalar yaygındır. Keyfi tutuklamalar ve alıkoymalar, herhangi bir kontrol noktasında bir Filistinli, özellikle isimleri askeri veri tabanında yer alıyorsa, suçlama olmaksızın tutuklanabilir. Bu veri tabanında reşit olmayanlar, öğrenciler veya aktivistler yer alabilir. Alıkoyma, genellikle yargılama olmadan günler veya aylar boyunca askeri hapishanede geçirilen zaman anlamına gelebilir. Taciz ve aşağılama, askerler düzenli olarak Filistinlileri sözlü hakaretlere, müdahaleci aramalara ve saatlerce süren gecikmelere maruz bırakır. Bu tür muamele için yasal bir çözüm veya hesap verebilirlik yoktur. Pusu ve ateş açma, belgelenmiş vakalarda, İsrail askerleri veya yerleşimciler şüpheli görülen veya yeterince hızlı durmayan sürücülerin araçlarına ateş açtı. Bunlar genellikle ölümle sonuçlanır ve soruşturmalar, eğer başlatılırsa, nadiren sonuç doğurur. Yollardaki yerleşimci şiddeti, yerleşimciler düzenli olarak Filistin araçlarına taş atar, yolları cezasız bir şekilde engeller ve hatta araçlara ve yolculara saldırır. İsrail güçleri genellikle ya izler ya da yerleşimcileri korur. Bu parçalanmış sistemde hareket özgürlüğü yoktur. Bir köyden diğerine seyahat etme yeteneği, hastaneye, aile ziyareti için, mal taşımak için, sürekli değişen bir askeri emirler, yerleşimci saldırganlığı ve bürokratik kontrol matrisine bağlıdır. Bu sadece bir rahatsızlık değil, bu, normal hayatı imkansız hale getirmek, toplulukları izole etmek ve Filistinlileri topraklarından kovmak için tasarlanmış hesaplı bir boğma sistemidir. Kovulma mekanizmaları, yerleşimci şiddeti. İşgal altındaki Batı Şeria'da zorunlu kovulma her zaman resmi bildirilerden veya doğrudan askeri emirlerden kaynaklanmaz. Daha sık olarak, İsrail yerleşimcileri tarafından düzenlenen yavaş, hesaplı bir korku kampanyası aracılığıyla ortaya çıkar, İsrail devletinin tüm makinesi tarafından hoş görülen, korunan ve nihayetinde desteklenen bir kampanya. Bu şiddet rastgele değildir. Sistematiktir, stratejiktir ve Filistinlileri topraklarından kovmayı amaçlar. Süreç genellikle 3 aşamada gelişir. 1. Gözdağı ve özel evlere tecavüz. İlk aşama genellikle yerleşimcilerin davet edilmeden Filistin mülklerine girmesiyle başlar. Gündüz gelirler. Bazen gruplar halinde, genellikle silahlı. Bir Filistin ailesinin evine girebilir ve kendi evleriymiş gibi oturma odasına yerleşebilirler. Mutfaktan yemek yer, aileye hakaret eder, ırkçı küfürler savurur, mobilyaları tahrip eder, pencereleri kırar, grafiti çizer veya yere işerler. Bu eylemler derinden aşağılayıcıdır. Sadece mahremiyet ihlali değil, aynı zamanda tahakküm kurma ve korku aşılama amaçlı kasıtlı girişimlerdir. Bu tür tecavüzler tekil olaylarla sınırlı değildir. Tekrarlanır ve hedeflidir, sakinlerin iradesini kırmayı amaçlar. Mesaj açıktır, bu artık senin toprağın değil. Ve Filistinliler bilir ki, eğer direnirlerse, işgalcilere karşı koymaktan değil, kışkırtma veya yerleşimcilere saldırı suçlamasıyla tutuklanma, yaralanma veya daha kötüsüyle karşılaşma riski taşırlar. İkinci, geçim kaynaklarının yok edilmesi. Eğer gözdağı bir aileyi ayrılmaya zorlamazsa, yerleşimciler genellikle onların geçim kaynaklarına saldırarak tırmandırır. Asırlık zeytin ağaçlarını keserler, sadece gelir değil, aynı zamanda kültürel mirasın bir sembolü. Mahsulleri zehirler veya söker, sürüleri dağıtır, koyunları çalar veya keser. İsrail kontrolündeki su şebekesine erişimi olmayan kırsal alanlarda hayati olan su depoları ve sulama boruları tahrip edilir veya kurşunlarla delinir. Kuyular taş veya çimento ile doldurulur. Bu yıkım riskiyle bir vandallık değildir. Tarımı imkansız hale getirmek için bir taktiktir. Mahsul, hayvancılık ve su olmadan, Filistinli aileler hayatta kalmak için başka bir yere gitmek zorunda kalır. Amaç sadece zarar vermek değil, toprağı sakinlerinden temizlemektir. Üçüncü, yıkım ve kundaklama. Son olarak, Filistinliler hala ayrılmayı reddettiğinde, yerleşimciler evlerin kendisini hedef alır. Bazen buldozerler ve ekskavatörler getirirler. Bazen evleri gece yakarlar, aileleri içeride hapseder veya hiçbir şey olmadan kaçmaya zorlarlar. Videolar ve görgü tanıklarının ifadeleri, yanan evleri, çalınan eşyaları ve kömüre dönmüş bütün köyleri belgeledi. Bu yıkım genellikle net bir modeli takip eder, bir gün yangın veya yıkım, ertesi gün bir karakolun genişlemesi. Arazi temizlendiğinde, yerleşimciler içeri girer, karavanlar, çitler ve sinagoglar kurarlar. Bu yasa dışı karakollar daha sonra yollara, elektriğe ve suya bağlanır. Hızla normalleştirilir, İsrail ordusu tarafından korunur ve nihayetinde İsrail hükümeti tarafından geriye dönük olarak yasallaştırılır. Cezasızlık ve baskı. Bu aşamaların her birinde, evlere tecavüz, geçim kaynaklarının yok edilmesi, yıkım, Filistinlilere mesaj aynıdır, git ya da yok ol. Ve her durumda cezasızlık garantilidir. Filistin yönetimi bu bölgelerde yetkiye sahip değildir ve İsrail misillemesinden korkarak yerleşimcilerle yüzleşmeye cesaret edemez. İsrail polisi ve ordusu düzenli olarak göz yumar, ta ki Filistinliler direnene kadar. Bu durumda tepki hızlıdır, tutuklamalar, dayaklar, gerçek mermiler, askeri baskınlar. Direniş suç sayılırken, yerleşimci şiddeti haklı çıkarılır veya inkar edilir. Kurbanların adalet aramak için hiçbir imkanı yoktur. Ortaya çıkan, yerleşimciler için kanunsuzluk rejimi ve Filistinlilere karşı hukuki bir savaş, cezasızlık ve baskının ikili bir sistemidir. Yerleşimciler, İsrail hükümetinin henüz açıkça yapamadığını yapmak için ilhakın öncüsü olarak hizmet eder, Filistinlileri topraklarından zorla çıkarmak. Bu kendiliğinden veya organik değil. Bu bir politika. Bir yöntem. Sivil kişiler tarafından uygulanan, devlet tarafından onaylanan ve ordu tarafından desteklenen bir kovulma stratejisi. Silah olarak su. Yaşamın en temel ihtiyacı olan su, Batı Şeria'da bir tahakküm aracı haline geldi. Taktikler zamanla değişse de strateji aynı kaldı, Filistin varlığını sürdürülemez kılmak. Suyun savaş silahı olarak kullanımı, bir zamanlar açık ve biyolojik, şimdi yapısal ve altyapısal, İsrail işgal rejiminin temel taşıdır. Tarihsel paralellikler, zehirden kontrole. Nakba'nın ilk günlerinde, İsrail milisleri ve bilim insanları Filistinli sivillere karşı biyolojik savaş planladı ve bazen uyguladı. En kötü şöhretli vakalardan biri, mültecilerin geri dönmesini önlemek için Filistin köylerinde kuyuların tifo bakterileriyle zehirlenmesiydi. Bu bir mit veya antisemitik bir kan iftirası değil, iyi belgelenmiş bir tarihsel gerçek. İsrail arşivleri, 1948'de Akka ve Ayn Karim köyünde su kaynaklarının kasıtlı olarak kirletildiği olaylarda dahil olmak üzere bu operasyonları doğruluyor. Bu eylemin korkunçluğu, Yahudi tarihindeki yankısıyla büyür, Anne Frank, diğer birçok kişi gibi, gaz odasında değil, Bergen-Belsen'de tifo hastalığından, suyla bulaşan bir hastalıktan öldü. Holokost mağdurlarını temsil ettiğini iddia eden bir devletin, başka bir halka karşı benzer taktikleri kullanması, tarihin grotesk bir ironisidir. Modern taktikler, vandallık ve hırsızlık. Bugün strateji biyolojik savaştan altyapısal sabotaj ve hırsızlığa kaydı. Yerleşimciler, genellikle cezasız bir şekilde ve bazen askeri koruma altında, Filistin su sistemlerini tüm Batı Şeria'da tahrip ediyor. Toplumsal su depolarında yüzerler, rezervleri kirletirler. Sulama borularını yok ederler ve kaynaklara erişim yollarını kapatırlar. Çatılardaki su tanklarına ateş ederler. Yaz sıcağında binlerce litre kaybına neden olurlar. Kuyuları taş, beton veya çöple doldururlar, kullanılamaz hale getirirler. Temmuz 2025'te, yerleşimcileri İnsamya yakınındaki 30'dan fazla Filistin köyünün su kaynağını yeniden yönlendirdi, kritik ihtiyaçları karşılamak için değil, yakındaki bir yerleşimde özel bir havuzu doldurmak için. Tüm topluluklar tek tatlı su kaynaklarını kaybederken, yerleşimciler lüks içinde yüzüyordu. Bu ihmal değil, bu bir üstünlük beyanıdır. Kurumsal kontrol, mekarot ve askeri emirler. Yerleşimci vandalizmi, İsrail devletinin su kaynakları üzerindeki daha geniş kontrol sistemi içinde ve bu sistem tarafından mümkün kılınarak gerçekleşir. Bu rejim, 1967'de işgalin başlamasından birkaç hafta sonra yayınlanan askeri emir 158'e dayanır. Bu emir, Filistinlilerin yeni su tesisatları veya onarımlar için izin almasını gerektirir. Bu izinler neredeyse hiç verilmez. İsrail, Batı Şeria'nın su kaynaklarının yaklaşık %80-85'ini kontrol eder, bu ana akiferler, kaynaklar ve kuyuları içerir. Ulusal su şirketi Mekorot dağıtımı denetler. Sonuç çarpıcı bir eşitsizliktir. Çekilen suyun %52'si İsrail'in kendisine gider. %32'si uluslararası hukuka göre yasa dışı olan yerleşimlere gider. Sadece %16'sı Batı Şeria'daki milyonlarca Filistinli için kalır. Yerleşimler yemyeşil çimlere, sulanan çiftliklere ve yüzme havuzlarına sahiptir. Bu arada, Filistin köyleri suyu karneye bağlar, bazen kişi başı günde sadece 20-50 litre alır. Bu, Dünya Sağlık Örgütü'nün önerdiği minimum 100 litrenin çok altındadır. Akifer soygunu ve ekosit. En kritik su kaynaklarından biri, Batı Şeria ve İsrail boyunca uzanan dağ akiferidir. İsrail'in derin sondajları, Filistinlilere yasaklanmış ileri teknolojiler kullanarak, akiferin sürdürülebilir bir şekilde sağlayabileceğinden çok daha fazlasını çıkarır. Bu aşırı sömürü, özellikle Ürdün Vadisi'nde birçok Filistin kuyusunun kurumasına veya tuzlanmasına neden oldu. Alauja ve Bardala gibi köylerde geleneksel tarım neredeyse imkansız hale geldi. Bir zamanlar gelişen tarlalar terk edildi ve çobanlar susuzluk nedeniyle hayvanlarını satmak zorunda kaldı. Toprak kendisi ölüyor. Bu sadece apartheid değil, ekosittir. Yağmurun suç sayılması. Gökyüzü bile özgür değil. Filistin kırsal topluluklarında yüzyıllardır uygulanan yağmur suyu toplama, sıklıkla suç sayılır. İzin almadan sarnıç inşa eden veya yağmur suyu toplayan Filistinliler yıkım emirleri, para cezaları veya müsaadelerle karşı karşıya kalır. İsrail makamları, yetkisiz sayılan alanlarda düzinelerce sarnıcı yok etti. Öne çıkan bir vakada, askerler bir bedevi köyünde yağmur suyu sarnıçlarının duvarlarını deldi, toplanan suyun kuma akmasına izin verdi. Su güçtür. Suyun bu askerileştirilmesi kıtlıkla ilgili değil, güçle ilgilidir. İsrail'in paylaşmak için fazlasıyla suyu var. Filistinlilere reddedilen şey sadece H2O değil, haysiyet, sürdürülebilirlik ve kendi topraklarında kalma hakkıdır. Suyu kontrol aracı ve tahakküm sembolüne dönüştürerek, işgal günlük hayatı bitkin düşüren, aşağılayıcı bir hayatta kalma mücadelesine çevirir. Bu çevresel kötü yönetim değil. Bu stratejik yoksun bırakma, borular ve pompalar aracılığıyla yürütülen bir savaş, gereksiz görülenleri hayatı dayanılmaz kılmak amacıyla. Ekolojik dönüşüm. İsrailliler genellikle toprakla derin atasal bağlar iddia eder, İncil retoriğine atıfta bulunur ve kendilerini geri dönen yerliler olarak sunar. Ancak ekolojik ayak izleri farklı bir hikaye anlatır, Sadece insanları değil, doğanın kendisini de zorla yerinden etme hikayesi. Manzara, otantik bir çevresel kökleşme yerine, kolonyal yerleşimci ideolojisini yansıtmak için zorla dönüştürülür. Ağaçlar bile yalana karşı tanıklık eder. Yerli yaşamın kökünden sökülmesi. Yüzyıllar boyunca Filistin köyleri, yerel iklim ve araziye derinden uyum sağlamış tarımla kendilerini sürdürdü. Bazıları bin yıldan eski olan zeytin ağaçları, süreklilik ve kültürün yaşayan arşivleri olarak duruyordu. Narenciye bahçeleri, incir ağaçları, nar bahçeleri ve teraslı tepeler, insan yaşamı ile Akdeniz ekosistemi arasındaki hassas uyumu temsil ediyordu. Ancak Nakba'nın ardından ve devam eden arazi hırsızlığıyla, bu yerli ağaçlar tam anlamıyla kökünden sökülüyor. Bazı durumlarda, kaldırma stratejik, zeytin bahçeleri yerleşimler veya askeri bölgeler için araziyi boşaltmak için yok ediliyor. Diğer durumlarda, etnik temizliğin kanıtlarını gizlemek için siliniyor. Yıkılan Filistin evlerinin kalıntıları bir orman cephesiyle maskeleniyor. İsrail Devleti ve Yahudi Ulusal Fonu, JNF gibi kurumlar, yerli türlerle değil, Avrupa çamlarıyla, hızlı büyüyen, kısır ve bölgeye yabancı, büyük ölçekli ağaçlandırma kampanyaları yürüttü. Ekolojik kolonyalizm. Bu çamlar meyve vermez. Yerel gıda sistemlerini, yaban hayatını veya biyolojik çeşitliliği destekleyemezler. Daha kötüsü, düşen reçine ve iğneler nedeniyle toprağı asitleştirirler, yerli bitkileri destekleyen hassas besin dengesini bozarlar. Bir zamanlar verimli olan toprak, tarım için düşman haline gelir, otlar, sebzeler ve zeytin, keçi boynuzu ve badem gibi yerli ağaçlar kök salamaz. Bu sadece kötü çevresel politika değil, bu ekolojik kolonyalizm, yerel bilgi veya sürdürülebilirlikten kopuk bir Avrupa idealini yansıtmak için manzarayı yeniden şekillendirme. Filistinlilerin yaşamı beslediği yerde, İsrail politikası kısırlığı da yatır. Manzaranın bir zamanlar yiyecek ve anlam sunduğu yerde, şimdi yanıcılık sunar. Doğanın direnişi. Ama doğa bile direniyor. Avrupa çamlarının monokültürü son derece yanıcıdır. Reçineli iğneler, kuru dallar ve yoğun büyüme desenleri, yangın için ideal koşulları yaratır. Her yaz, orman yangınları bu yapay ormanları harap eder, sadece çevredeki yerleşimleri değil, tüm bölgeyi tehdit eder. Yangınlar sıklıkla kasabaların ve karakolların kitlesel tahliyesine yol açar, gökyüzünü dumanla boğar ve geniş alanları yanmış ve kullanılamaz halde bırakır. Bu ekolojik felaketler, İsrail'in çevresel dönüşümünün sürdürülemez temellerini açığa çıkarır. Duvarlar ve kontrol noktaları gibi ağaçlarda bir halkı silmek için tasarlanmıştır. Ancak bunu yaparken yeni kırılganlık türleri yaratır. Alevler, yerleşimciyi devletten ayırmaz. Efsaneyi ormanla birlikte yutar. Uluslararası yardım. Yangınlar kontrolden çıktığında, Karmel Dağı, 2010, Kudüs Tepeleri, 2021 ve Celile, 2023'te olduğu gibi, İsrail genellikle uluslararası yardım ister. Gazze'yi abluka altında tutan ve Filistin topraklarını pişmanlık duymadan ilhak eden aynı devlet, yangın söndürme uçakları, ekipman ve yardım için yabancı hükümetlere yalvarır. İroni açıktır. Toprağı sakatlayan ve halkını kovan aynı politika, devletin kendi dayanıklılığını da baltalar. Yanmış toprak politikası. Yerli ekolojiyi yabancı, kırılgan ekosistemlerle değiştirmek, tüm Siyonist projenin bir metaforudur. Direnen bir toprağa, direnen bir halka ve sonsuza dek bastırılamayacak doğal bir düzene aşılanmaya çalışan kolonyal bir yerleşimci ideolojisi. Ağaçlar sadece sessiz tanıklar değildir. Onlar kurbandır ve bazen savaşçılardır. Uluslararası hukuk açısından sonuçlar. İşgal altındaki Filistin topraklarındaki durum sadece ahlaki olarak savunulamaz değil, yasal olarak suçtur. Uluslararası insancıl hukuk, uluslararası insan hakları hukuku ve bağlayıcı sözleşmelerin yerleşik ilkelerine göre, İsrail'in Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki eylemleri, çoğu savaş suçu ve insanlığa karşı suç seviyesine ulaşan bir dizi ciddi ihlali oluşturur. 1. Yasa dışı nüfus transferi. 1949 Cenevre Sözleşmesi 4. maddesi, madde 49.6, işgalci bir gücün kendi sivil nüfusunun bir kısmını işgal edilmiş bölgeye transfer etmesini açıkça yasaklar. Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki, 700 binden fazla yerleşimciye ev sahipliği yapan İsrail yerleşimleri, bu hükmün doğrudan ihlalidir. Bu yerleşimler sadece tartışmalı mahalleler değil, işgal edilmiş toprakların sistematik kolonizasyonudur. İkinci Dünya Savaşı sonrası uluslararası hukukun en temel normlarından birine aykırıdır. İkinci Uluslararası Adalet Divanı'nın danışman görüşü, 2024. 2024'te, Uluslararası Adalet Divanı, ICJ, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na bağlayıcı bir danışman görüşü yayınladı ve şunları doğruladı. Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki İsrail yerleşimleri uluslararası hukuka aykırıdır. Tüm yerleşimciler geri çekilmelidir. İsrail, uzun süreli işgal, arazi müsaderesi, kaynak sömürüsü ve insan hakları ihlalleri için Filistin halkına tazminat ödemekle yükümlüdür. ICJ, ayrıca üçüncü devletlerin İsrail politikaları tarafından yaratılan yasa dışı durumu tanımama ve yardım etmeme konusunda yasal bir yükümlülüğü olduğunu ineledi. Başka bir deyişle, ticaret, silah satışı veya diplomatik koruma yoluyla suç ortaklığı, kendi başına uluslararası hukukun bir ihlalidir. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, bu görüşü ezici bir çoğunlukla kabul etti ve uluslararası teamül hukukuna göre önemli yasal ağırlık kazandırdı. Danışman görüşler kendi başlarına icra edilebilir olmasa da, uluslararası yasal konsensüsü kodlar ve mevcut anlaşmalara göre devletlerin sorumluluklarını doğrular. 3. Doğal kaynakların yasa dışı sömürüsü. 1907 Lahey kuralları, madde 55-56 ve Cenevre 4. Sözleşmesi'ne göre, işgalci bir güç geçici bir yönetici olarak hareket etmeli ve işgal edilmiş bölgenin doğal kaynaklarını kalıcı olarak sömürmesi veya tüketmesi yasaklanmıştır. İsrail'in uygulamaları, Mekorot aracılığıyla Batı Şeria suyunun tekelleştirilmesinden, Filistinlilerin akiferlere erişiminin kısıtlanmasına, kaynakların sadece yerleşimciler için kullanılmasına yönlendirilmesine kadar, sistematik yağma oluşturur. Suyun reddedilmesi ve tarım sistemlerinin yok edilmesi, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Roma statüsü, madde 8.2 ve 16, uyarınca bir savaş suçu olan yağmacına eş değerdir. 4. Zorla yerinden etme ve ev yıkımları. Uluslararası insancıl hukuk, acil güvenlik veya insani nedenler dışında ve sadece geçici olarak zorla yerinden etmeyi yasaklar. Roma statüsü, madde 7.1'de, nüfusun sürülmesi veya zorla yerinden edilmesini, geniş çaplı veya sistematik bir saldırının parçası olarak işlendiğinde insanlığa karşı suç olarak sınıflandırır. Şeyh Cerrah gibi bölgelerde düzenli ev yıkımları, tahliye emirleri ve Masafer Yatta gibi bölgelerde zorla yerinden etmeler, genellikle yerleşimlerin genişletilmesi veya askeri bölgelerin ilanı için, bu tanıma açıkça uyar. 5. İnsanlığa karşı suç olarak apartheid. Belki de İsrail rejiminin Batı Şeria'daki en yıkıcı yasal sınıflandırması apartheid'dir, kurumsallaşmış ırksal tahakküm sistemi. Filistinliler ve İsrail yerleşimciler, tamamen ayrılmış iki yasal sistem altında yaşar. Filistinliler, İsrail askeri yasası tarafından yönetilir, askeri mahkemelerde yargılanır, hareket özgürlüğünden yoksun bırakılır ve toplu cezalara maruz kalır. Yerleşimciler, genellikle sadece birkaç metre ötede, İsrail sivil yasası tarafından yönetilir, tam haklara ve korumalara sahiptir ve neredeyse tam bir cezasızlıkla hareket eder. Bu ikili yasal rejim, sistematik arazi hırsızlığı, ayrımcılık ve siyasi hakların bastırılmasıyla birleştiğinde, aşağıdaki maddelere göre apartheid'in yasal tanımını karşılar. Apartheid suçunun bastırılması ve cezalandırılmasına ilişkin uluslararası sözleşme, 1973. ICC Roma statüsü, madde 7.2h. Ve ırk ayrımcılığını ve tahakkümü yasaklayan uluslararası teamül hukuku. Apartheid sadece siyasi bir suçlama değil, insanlığa karşı bir suçtur ve bunu tasarlayan, uygulayan veya destekleyenler uluslararası kovuşturmaya tabi olabilir. Uluslararası toplumun yükümlülükleri. İsrail'in Batı Şeria işgali sadece çözülmemiş bir siyasi anlaşmazlık değil. Bu, şiddet yoluyla sürdürülen, ayrımcı yasalar ağıyla mümkün kılınan ve uluslararası hukukun temel ilkelerinin ihlalleriyle desteklenen bir suç teşebbüsüdür. Yasal çerçeveler açıktır, olanlar yasa dışıdır ve dünya, sadece kınamakla değil, harekete geçmekle yükümlüdür. Bu şunları içerir. Birleşmiş Milletler kararlarını uygulamak. Uluslararası soruşturmaları ve kovuşturmaları desteklemek. İşgalci güce askeri, ekonomik ve diplomatik desteği sona erdirmek. Ve Filistin halkı için adalet ve tazminat sağlamak. Uluslararası hukuk, ancak uygulanırsa anlam taşır. Ve Filistin'de uygulanması çoktan gecikmiştir. Uluslararası suç ortaklığı ve uygulama başarısızlıkları. Filistinlilerin adalet, haysiyet ve kendi kaderini tayin mücadelesi genellikle yerel veya bölgesel bir çatışma olarak tasvir edilir. Ama aslında bu, daha geniş bir tarihsel yayının parçasıdır. 17. ve 18. yüzyıl Avrupa'sında aydınlanmanın mutlak monarşiye karşı mücadelesini yansıtır. O zamanlar, tıpkı şimdi olduğu gibi, egemen güç ilahi bir yetki iddia ederek hükmetti, mülksüzleştirdi ve hatta kimin yaşayacağına ve kimin öleceğine karar verdi. O zamanlar Tanrı'nın iradesine atıfta bulunan krallardı. Şimdi ise bir halkın kolonizasyonunu ve boyun edirilmesini haklı çıkarmak için ilahi hakka atıfta bulunan bir devlet. Bir zamanlar kralların ilahi hakkı olarak adlandırılan şey, yerleşimcilerin ilahi hakkı haline geldi. Ancak, büyük ölçüde tarihin törensel kalıntılarına dönüşen Avrupa monarşilerinin aksine, İsrail'in Filistin üzerindeki rejimi, bu tür istismarları önlemek için oluşturulan kurumlar tarafından sorumluluktan izole edilmiş kontrolsüz üstünlüğün bir anakronizmi alarak kalır. Güvenlik Konseyi'nin felci. BM şartı madde 94'e göre, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, UNICEJ, Uluslararası Adalet Divanı, ICJ, kararlarını uygulamaktan birincil sorumludur. Ancak, ICJ'nin 2024 danışman görüşünde İsrail yerleşimlerinin yasa dışı olduğunu ve kaldırılması gerektiğini belirttiğinde, Güvenlik Konseyi hiçbir şey yapmadı. Neden? Çünkü Amerika Birleşik Devletleri, daimi bir üye, veto hakkını kullanarak İsrail'i tüm sonuçlardan koruyor. 10 yıllardır ABD, İsrail'in uluslararası hukuku ihlallerini kınayan düzinelerce kararı veto etti. Yaptırımlar, ateşkes veya bağımsız soruşturma çağrılarını engelledi. Bu ilkesel diplomasi değil, adaletin sistematik engellenmesidir. Vetolarıyla Washington, Güvenlik Konseyi'ni Filistin haklarının mezarlığına dönüştürdü. Avrupa ikiyüzlülüğü, Almanya ve AB. ABD Güvenlik Konseyi'nde savunma oynarken, Almanya ve diğer Avrupa Birliği üyesi devletler daha incelikle oynuyor. Nazi geçmişiyle perili olan Almanya, İsrail'e koşulsuz desteği devlet dogması haline getirdi. Bu destek uluslararası insan hakları anlaşmaları ve soykırım sözleşmesi altındaki yasal yükümlülükleriyle çeliştiğinde bile. İsrail Gazze'yi aç bırakırken ve Batı Şeria'da Filistinlileri kovar, Almanya silah, para ve diplomatik koruma sağlıyor, AB düzeyinde yaptırımları veya ticaret kısıtlamalarını engellemek için perde arkasında çalışıyor. Bu, uluslararası hukuku kendi içinde bir apartheid sistemine dönüştürdü. Burada uygulama suçun ciddiyetine değil, suçlunun kimliğine bağlıdır. Rusya, İran veya Myanmar tarafından işlemse kınama, yaptırım veya kovuşturma getirecek aynı elemler, İsrail tarafından işlendiğinde kutsallaştırılır. Mesaj açıktır. Bazı hayatlar diğerlerinden daha değerlidir ve bazı devletler hukukun üzerindedir. Küresel meşruiyet krizi. Bu ikiyüzlülük, sadece Filistinliler için değil, uluslararası sistemin kendi güvenilirliği için de yıkıcı sonuçlar doğurur. Roma statüsünün seçici olarak uygulanmasının anlamı nedir? BM kararları bazı devletlere uygulanıp diğerlerine uygulanmadığından ne ağırlığı vardır? Soykırım veya apartheid kurbanları, en güçlü ulusların adaleti açıkça baltaladığı bir durumda ne umut besleyebilir? Bu sadece suç ortaklığı değil, bu işbirliği. Sonuçları engelleyerek, bu hükümetler tarafsız gözlemciler değil, suçun aktif ortaklarıdır. İlahi istisnacılık efsanesinin sonu. Tanrı'nın seçilmiş halkı yanlış yapamaz fikrini sona erdirmenin zamanı geldi. Kolonizasyonu, kitlesel kovulmayı ve apartheid'i haklı çıkarmak için silahlandırılmış bir efsane. Tarihi, dini veya kimliği ne olursa olsun hiçbir devlet, uluslararası hukuku ihlal etme. Bir halkı mülksüzleştirme veya eylemlerinin sonuçlarından muaf olma hakkına sahip değildir. Bir daha asla vaadi evrensel olmalıydı. Sadece Yahudiler için değil, hiç kimse için bir daha asla, asla. Bu vaat, baskıyı önlemek yerine baskıyı haklı çıkarmak için kullanıldığında boş bir sese dönüşür. Seküler ve adil bir küresel düzene doğru. Şimdi ihtiyaç duyulan şey daha fazla retorik değil, seküler, kurallara dayalı bir uluslararası düzendir. Burada uluslararası hukuk herkese eşit olarak uygulanır. Müttefikler, İsrail, kolonyal yerleşimci rejimler dahil. Ancak hukuk korkusuzca ve taraf tutmadan uygulandığında adalet bir slogandan fazlası olabilir. Dünya Ruanda'da, Bosna'da, Myanmar'da ve şimdi Filistin'de çok uzun süre izledi. Her seferinde uluslararası hukuk kurumları test edilir. Her seferinde başarısızlıkları kurbanların kanıyla yazılır. Tarih sessizliği affetmeyecek. Çifte standartları mazur görmeyecek. Diplomasi kılığına girmiş ilahi istisnacılığı hoş görmeyecek. Harekete geçme zamanı şimdi. Sadece Filistin için değil, uluslararası hukukun geleceği için. İki devletli çözüm yanılsaması. Gazze'deki soykırım 2. yılına girerken, dünya çapındaki birçok hükümet itibarlarını sembolik jestlerle kurtarmaya çalıştı. En dikkat çekici olanı, Eylül'deki BM zirvesinde Filistin devletini tanıma çağrısının yenilenmesiydi. Ancak, bu felaket şiddeti karşısında geç kalmış tanıma, ciddi bir adalet eylemi değil, gaslighting'edir. Uluslararası eylemsizliği boş beyanlarla maskelemenin bir yoludur. İki devletli çözüm fikri çoktan ölmüştü. Şimdi, barışa giden bir yol olarak değil, İsrail'in nihai yıkım eylemlerini tamamlamasına izin vermek için bir sis perdesi olarak yeniden canlandırılıyor. Şartlı tanıma. Birkaç devlet Filistin'i tanımaya istekli olduğunu ifade etti, ama sadece iğrenç koşullarla. Fransa, Filistinlilerin silahsızlanmasını talep etti, yani kuşatılmış, aç bırakılmış ve bombalanmış bir halkın son direniş araçlarını terk etmesini istedi, İsrail ablukasına ve yasa dışı işgaline devam ederken. Birleşik Krallık, tanımayı İsrail'in soykırım saldırısının devamına bağladı. Tanımanın İsrail'in kendini savunma hakkını desteklemesi gerektiğini iddia ederek, bu savunma kitlesel açlık, zorla yerinden etme ve askeri işgal şeklinde olsa bile. Bu tanıma değil, zorla teslim olma teklifidir. Filistinlilerin boyun eğmesini, parçalanmasını ve yok edilmesini kağıt üzerinde tanınma bedeli olarak kabul etmesini gerektirir. Diplomasinin zalim bir parodisi. Bu arada İsrail, bu devletleri terörizmi ödüllendirmekle suçlayarak saldırıyor. Ama bu kazanının tencereyi karayla suçlamasıdır. İsrail devletinin terörist kökenleri. Eğer terörizm kınanacaksa, İsrail'in kuruluşu da dahil edilmelidir. Siyonist paramiliter gruplar Irgun, Lehi, Stern Çetesi ve Haganah, hepsi İsrail Savunma Kuvvetleri'nin, IDF, öncülleri, İngiliz mandası döneminde bir dizi şiddetli saldırı gerçekleştirdi. Kral David Oteli bombalaması, 1946, 91 kişinin hayatını aldı. BM elçisi Folke Bernadotte'nin öldürülmesi, 1948, Lehi tarafından barış çabalarını bozmak için yapıldı. Roma'daki İngiliz Büyükelçiliği 1946'da bombalandı. Sayısız köprü, pazar ve Arap köyü saldırıya uğradı ve yok edildi. Günümüz standartlarına göre bu eylemler açıkça terörizm olarak sınıflandırılırdı. Ancak İsrail bu şiddetten doğduğunda, izole edilmedi veya yaptırım uygulanmadı, Batı tarafından kucaklandı. Mesaj açıktır. İsrail şiddet kullandığında bu kahramanlıktır. Filistinliler direndiğinde bu terörizmdir. Bu çifte standart, uluslararası söylemi tanımlamaya devam ediyor. Dünya konuşurken gerçeklerin yaratılması. Dünya liderleri sembolik tanımayı tartışırken, İsrail sahada gerçekler yaratmaya devam ediyor. Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki yasa dışı yerleşimler büyümeye devam ediyor. Tanrıma, bunları sihirli bir şekilde ortadan kaldırmayacak veya çalınan toprakları geri getirmeyecek. Gazze'de, konuşurken insanlar ölüyor. Şüpheci entegre gıda güvenliği faz sınıflandırması, 5. fazda felaketle sonuçlanan, geri döndürülemez bir açlık ilan etti. Bebekler, yaşlılar ve hastalar yiyecek eksikliğinden değil, kasıtlı olarak mahrum bırakıldıkları için ölüyor. Yiyeceğe erişim aniden geri gelse bile, ki öyle değil, hasar geri döndürülemez. Besinlerden yoksun bırakılan çocukların beyinleri, tam olarak asla gelişmeyecek, ömür boyu bilişsel bozukluklara yol açacak. Okullar ve üniversiteler sistematik olarak bombalandı ve tüm bir neslin eğitime erişimi yok edildi. Psikolojik travmalar, yetimlik ve kitlesel uzuv kesilmeleri, modern tarihte görülmemiş bir acı mirası yarattı. Gazze, dünyada en fazla ampute çocuğa sahip, kimse sahip olmaması gereken iğrenç bir rekor. Filistinlilerin bunun karşısında silahsızlanmasını önermek bir barış önerisi değil, bir intihar paktıdır. Yeryüzünde hiçbir halk, sistematik olarak aç bırakılırken, bombalanırken ve yok edilirken silahlarını bırakmayı kabul etmez. Tanıma kolonizasyonu durdurmaz. Devlet statüsü de korumayı garanti etmez. Suriye, İsrail'in Golan Tepelerini ele geçirdiği ve sonradan ilhak ettiği bir devlet olarak tanınıyordu. Lübnan ve İran, İsrail hava saldırıları, suikastlar ve sabotajların hedefi oldu. Tanıma, saldırgan tam bir cezasızlıkla hareket ettiğinden asla saldırıyı durdurmadı. Gazze ve Batı Şeria'nın iki ayrı mesele olduğunu iddia etmek, konunun özünü tamamen kaçırmaktır. Bunlar aynı savaşın iki cephesidir, Filistin halkını yok etme savaşı. Gazze, açlık ve bombalamalar yoluyla yok olmayla karşı karşıya. Batı Şeria, yerleşimci şiddeti, sahırsızlığı, askeri işgal ve sürünen ilhakla boğuluyor. Her ikisi de ortadan kaldırma için koordine edilmiş bir stratejinin parçasıdır. Üstünlük altında birlikte var olma mümkün değildir. Dünya, Filistinlilerin şu kişilerle yan yana yaşamasını nasıl bekleyebilir? Onların imhasını açıkça çağıranlar. Çocuklarını öldürenler. Sularını çalanlar. Ve onların harabeleri üzerine evleri inşa edenler. Eğer silahsızlanma gerekiyorsa, bu İsrail'le başlamalıdır. Nükleer silahlara sahip işgalci güç ve bu apartheid rejiminin mimarı. Eğer yerleşimciler, kovdukları insanların varlığında kendilerini güvensiz hissediyorlarsa, geldikleri ülkelere geri dönebilirler. Fabrike edilmiş bir tarih. Siyonist kolonizasyondan önce, Yahudiler, Hristiyanlar ve Müslümanlar, Osmanlı İmparatorluğu altında yüzyıllarca bir arada yaşadılar. Bu kırılgan birlikte varoluş, Filistinliler tarafından değil, zaten yerleşilmiş bir toprak üzerinde Yahudi devleti kurmayı amaçlayan siyasi Siyonizm ideolojisi tarafından yok edildi. 1933'te, Siyonist hareket, ekonomik işbirliği karşılığında binlerce Alman Yahudisinin Filistin'e göçünü kolaylaştıran Havara Anlaşması'nı Nazi Almanya'sı ile imzaladı. Avrupa'daki Yahudi antifaşist direnişine bir ihanet. Demografik dönüşüm organik değildi. 1917, Filistin'in %95'i Arapça konuşuyordu. Küçük tür işareti %1 İbranice konuşuyordu. 1922, %6 İbranice konuşuyordu. 1931, %12. 1947, %31. Bu bir geri dönüş değildi. Bu bir kolonyal yerleşimci dönüşümüydü. İsrail yorumcu Avi Greenberg'in kısmetle belirttiği gibi. Birleşik Krallık, Eylül'de Filistin devletini tanıyacağız. Güzel. Eylül'de, Tanrı izin verirse, tanıyacak bir şey kalmayacak. Bu, izlediğimiz yol. Ve dünya şimdi harekete geçmezse, sadece sözlerle değil, sonuçlarla, bu kehanet gerçek olabilir. Sonuç, tarafsızlık zamanı bitti. Dünya bir daha asla dedi. Bu, evrensel bir vaat olmalıydı. Sadece bir soykırımın kurbanları için değil. Her yerdeki tüm halklar için, her zaman, bu vaat, şimdi Gazze'nin enkazı ve Batı Şeria'nın yıkılan köyleri altında harabeye dönmüş durumda. Kanıtlar reddedilemez. Filistin'de olanlar bir çatışma değil, bir anlaşmazlık değil. Bu, bir halkı yok etmek için kasıtlı, sistematik bir girişimdir. Açlık, kovulma, bombalamalar, ekolojik yıkım ve apartheid yasaları yoluyla Gazze aç bırakılıyor. Batı Şeria, köy köy parçalanıyor. Birlikte, kolonizasyon ve yok etme projesini oluşturuyorlar. Uluslararası hukuk açıktır. Sıcece kararını verdi. Sözleşmeler yazıldı. Anlaşmalar bağlayıcıdır. Eksik olan bilgi değil, iradedir. Ve bu başarısızlık, BM Güvenlik Konseyi'nde, ABD vetosu tarafından felce uğratılmış, İsrail'i sorumluluktan koruyan ve suçlarını mümkün kılan hiçbir yerde daha belirgin değildir. Ama hala bir yol var. BM Genel Kurul Kararı 377, Barış İçin Birleşme, uyarınca, Güvenlik Konseyi daimi bir rüyenin vetosu nedeniyle harekete geçemediğinde, genel kurul bu felci aşmak için yasal yetkiye sahiptir. Olağanüstü bir oturum çağırabilir ve toplu eylem önerebilir, güç kullanımı dahil, barışı yeniden sağlamak ve uluslararası hukukun ciddi ihlalleriyle karşı karşıya olan nüfusu korumak için. Genel kurul şimdi bu yetkiyi kullanmalıdır. Şunları yapmalıdır. Bir soykırımın gerçekleştiğini tanımalı. Batı Şeria'daki apartheid rejimini kınamalı. Filistinli sivillerin askeri olarak korunmasını yetkilendirmeli. Ve İsrail'in ablukasının, işgalinin ve yerleşim genişlemesinin derhal sona ermesini talep etmeli. Bu radikal değil. Bu yasaldır. Bu gereklidir. Ve çoktan gecikmiştir. Birleşmiş Milletler, İkinci Dünya Savaşı'nın küllerinden doğdu. Şartı, şu anda tanık olduğumuz korkuları önlemek için yazıldı. Eğer şimdi, çocuklar kasıtlı olarak aç bırakılırken ve bütün şehirler cezasız bir şekilde haritadan silinirken harekete geçemezse, temel misyonunda başarısız olmuştur. Uluslararası toplum bir seçim yapmalıdır. Hukuk, adalet ve insanlık için mi duracak, yoksa istisnacılık, ikiyüzlülük ve soykırım için mi? Filistin bir testtir. Ve tarih izliyor.